Ayrım 7.
Tavuklara kendilerini daha fazla rahatsız etmeyeceğini vaat ederek özürler diledi. Koyunları sebepsiz korkularından dolayı hafifçe azarladı. Hem toruyu bağlıyor hem de köpeğe susmasını, yabancı olmadıklarını anlatıyordu. Üstündeki karları silkerek, "Oh, şimdi iş yolunda," diyor, köpeğe dönerek anlatıyordu. "Ulan faydasız yere boğazını yırtma, biz hırsız filan değiliz. Acar oğlan, bunlar evin üç evliyalarıdır, keramet gösterirler." Uşak, "Ne evliyası?" Acar oğlan çapkın çapkın gülerek, "Poe'nin kitabı böyle yazar. Hırsız sessiz sedasız eve sokulur, köpek hemen havlamaya başlar. Bu, uyan, gözlerini aç demektir. Horoz sabaha karşı öter, bu, artık kalk demektir. Kedi, yalanır, silinir. Bu, misafir geliyor, ikrama hazır ol demektir. Acar yazmayı bilmiyor fakat okumayı beceriyordu. Poe'yi ezbere biliyordu. Zaten biricik kitabı da o idi. O, günkü gibi biraz içtiği zamanlar zamana uygun bazı hükümler bulup anlatmaktan pek hoşlanırdı. Uşak, "Doğru," dedi. Acar, "Amca sen üşümüş olacaksın." Uşak, "Orası da biraz doğru." Avludan geçtiler, eve girdiler. Efendi ile uşağın indikleri yer kasabanın en zenginlerinden birinin eviydi. 5 parça toprakları vardı. Bunlardan başka birkaç tarlayı da kira ile alırdı. Avlularında, ahırlarında 6 beygir, 3 inek, 2 düge, 20 kadar da koyun bulunuyordu. Evde 23 kişilik bir nüfus vardı. 4 evlenmiş kızları, 6 torunu ki Acar bunlardan biri idi ve torunlar içinde yalnız o evli idi. 2 torun çocuğu, 3 yetim, çocuklarıyla birlikte 4 gelin. Bu köyün tutunmuş, ayrılmamış, topraklarını parçalamamış biricik ailesiydi. Fakat her yerde olduğu gibi nifak ilk önce kadınlar arasında başlamak suretiyle bu ailede de doğmuş, el altından yavaş yavaş birliği kemirerek toprakların bölüşülmesine doğru yol açıyordu. Oğulların ikisi Moskova'da sakalık ediyorlardı. Üçüncüsü askerdeydi. Şimdi evde ihtiyar ile karısı, Paskalya dolayısıyla Moskova'dan köye gelmiş olan büyük oğulları, kadınlar ve çocuklar, bir misafir, bir de komşu bulunuyordu. Masanın üzerindeki abajurlu lamba çay takımının parlaklığını artırıyordu. Bir tarafta bir şişe vodka, mezeler dizilmişti. Duvarlar tuğladan olup iki sıra boyalı resimler arasında kutsal tasvirin asıldığı köşe cilalanmış bulunuyordu. Efendi siyah kürkü ile masada Meryem'in resminin altına düşmüştü. Islak bıyıklarını emiyor, atmaca gözlerinin değirmi bakışlarıyla odadakileri ve duvarları süzüyordu. Efendiden başka masada beyaz sakallı, tekmil saçları dökük, beyaz, bez gömlekli ihtiyar, Moskova'dan gelen arkası ve omuzları pek temiz bir pamuk gömlek giyinmiş büyük oğlu, evde yaşayan diğer oğlu, komşu, bir de kırmızı yüzlü, zayıf köylü oturmuştu. Yiyip içmişler, şimdi sıra çaya gelmişti. Semaver yerde sobanın yanında kaynamaya başlamıştı. Çocuklar ortaya serilmiş yatıyorlar. Kadınlardan biri bir beşiğin yanı başında kanepeye uzanıyordu. Dudaklarına varıncaya kadar yüzünün her tarafı buruşuk olan evin büyük hanımı, efendinin etrafında dönüyor, ne hizmette bulunabileceğini araştırıyordu. Tam uşağın odaya girdiği sırada kadın, efendinin kalın cam kadehine vodka doldurarak, "Efendi, bizi hor görme, şunu iç ve bizi uğurla, bir bayram dile," dedi. Hele soğuktan, yorgunluktan bitkin bulunduğu şu sırada içkinin parlak yüzü, iç yakan kokusu uşağın üzerinde derin bir tesir yaptı. Yüzü kırıştı, başlığını ve paltosunu silkeleyerek odada hiç kimseler yokmuş gibi yüzünü kutsal resimlere çevirdi. Onları selamladı, sonra masaya dönerek paltosunu filan çıkarmaya başladı. Kardeşlerin büyüğü adamcağızın saçında sakalında bulunan buz parçalarına bakarak, "Amca, kar içinde bunalmışsın," dedi. Uşak paltosunu bir daha silkti, bir çiviye iliştirdi ve masaya yaklaştı. Az kaldı kadehi yakalayıp berrak, parlak, kokulu içkiyi yuvarlayacaktı. Fakat efendisine baktı. Ahdini hatırladı. Bu uğurda çizmelerine varıncaya kadar sattığını, halbuki çocuğuna baharda bir beygir almayı vaat ettiğini düşündü. İç içini çekerek kendini tuttu. "Ben içmiyorum, teşekkür ederim." diyerek pencerenin yanında bir tarafa ilişti. Büyük çocuk, "Neden içmiyorsunuz?" diye sordu. Uşak gözlerini kaldırmaksızın, "İçmiyorum, hepsi bu kadar." dedi ve gözlerini bıyıklarına, sakallarına doğru devirerek üzerlerinde hala bir türlü erimemiş buz parçalarını ayıklamaya başladı. Efendi bir gevreyi kıtırdatarak, "Ona yaramaz da onun için." dedi. Ev sahibi kadın, "O halde çay içersiniz, donmuş gibisiniz kardeş." dedi ve kadınlara dönerek sordu, "Çay ikram etmek için ne bekliyorsunuz?" Gelinlerden biri buğu saçmakta olan semaveri bir bezle sildikten sonra güçlükle kaldırdı. Masanın üstüne oturttu. "Hazır." dedi. Efendi nasıl kaybolduklarını, köye ikidir geldiklerini, sağı solu fark etmeden başıboş nasıl dolaştıklarını ve sarhoş köylülerle dolu bir kıza rast gelişlerini saydı, döktü. İhtiyar şaşıyor, yolu nerede ve niçin kaybettiklerini, rastladıkları sarhoşların kimler olduğunu ve tutmaları lazım gelen yolu anlatıyordu. Molçanovka'ya kadar yol apaçıktır. Bir çocuk bile aldanmaz. Yalnız tam yerinde dönmek lazımdır. Fundalığın önünde. Yanındaki atıldı. Halbuki işte aldandılar. İhtiyar kadın ısrar ediyordu. Artık burada kalırsınız. Kadınlar yatağınızı hazırlasınlar. İhtiyar erkek. Sabah erkenden gidersiniz. Çok iyi olurdu. Efendi, imkansız kardeş, mühim işlerim var. Ormanı ve onu kendinden evvel kapmak isteyen tüccarları düşünerek, bazen bir saatte kaybolan bir yılda ele geçirilemez dedi. Uşağına dönerek, gideriz değil mi diye sordu. Uşak hemen cevap vermedi. Sakalıyla bıyığı ile çok meşgul gibiydi. Nihayet donuk bir hal ile, yeniden yolu kaybetmemek şartıyla dedi. Benzi soluktu çünkü aklı fikri içkideydi. Yalnız başına çay onu dinlendiremezdi. Fakat hala çay da verilmemişti. Efendi, canım iş dönüm noktasına gelmekte. Ondan sonra kaybolmak ihtimali yok. Orman dedi. Uşak kendisine uzatılan çay bardağını alarak, efendi orası sizin bileceğiniz şey. Nasıl isterseniz öyle olsun. Efendi, içelim sonra ileri arş. Uşak sustu fakat başını salladı. Çayı tabağa dökerek dumanlarında işleye işleye parmakları şişmiş bulunan ellerini ısıttı ve ağzına ufacık bir şeker parçası atıp ihtiyar erkekle kadına yeniden bir selam savurdu ve afiyetinize diyerek içti. Efendi, bizi biri o dönüm noktasına kadar götürseydi. Evin büyük oğlu, hay hay dedi ve acarı işaret ederek, şimdi kızağa koşar dedi. Efendi, haydi oğul, ben de sana teşekkür ederim. İhtiyar kadın atıldı. Aman efendi, ne diyorsun, sana hizmet hepimizin borcu. Büyük oğul acara, kısrağa koş diye emretti. Acar, peki dedi. Acar bir çivide asılı duran kalpağını kaparak dudaklarında bir gülümseme ile kızağa koşmak üzere fırladı. Bu arada efendi ile uşağın gelmeleri üzerine kesilen bahse geçildi. İhtiyar Paskalya münasebetiyle üçüncü oğlunun kendini düşünmediğinden, bir şeyler yollamadığından, karısına da bir Fransız mendili yollamakla kaldığından şikayet ediyor. Evlatlar artık saygıyı unuttular diyor. Komşusu da, sen neler diyorsun, onlardan hala hayır mı beklenir, onlar fazla inceldiler. Diyemen ki, duymadın mı, babasının kolunu kırmış, bunlar besbelli kendilerine çok şeyler öğretildiğinden ileri geliyor diyerek karşılık veriyordu. Uşak dikkatle dinliyor, herkesin yüzünü yokluyor, söze kendisi de karışmak istiyordu. Fakat çayıyla o kadar meşguldü ki söylenen sözlere yalnız baş sallamakla kalıyordu. Çay bardaklarını birbiri arkasına boşaltıyor, iyice ısınıyordu. Yavaş yavaş bir rahatlık duyuyordu. Söz aynı vadide tekerleniyor, toprakların bölüşümünden ve bundan çıkan fenalıklardan dem vuruluyordu. Bu sözlerin havai bir şey olmayıp tam şu evin içinde yuvarlandığı durumla ilgili olduğu besbelliydi. İhtiyarın yanında oturan evin ikinci oğlu toprakların bölünmesini istiyordu. Bu çok elemli bir şeydi ve bütün aileyi için için yakıyordu. Fakat kirli çamaşırları yabancıların yanında da ortaya atmaktan kaçınmadılar. İlk önce ihtiyar baba kendini tutamadı ve ömrü oldukça hiçbir suretle bölünmeyi kabul etmeyeceğini, bugün her şeylerinin bol olduğunu, halbuki bölünme halinde bütün ailenin dilenci olacağını ağlayan bir sesle söyledi. Komşu onu biberledi. Nasıl ki Moteveyevler dedi, her şeyleri vardı, toprakları bölüştüler, şimdi hepsi ağızlarını poyraza açmış bulunuyorlar. İhtiyar oğluna dönerek, senin aradığın da bu dedi. Oğlan cevap vermedi. Sıkıntılı bir sessizlik başladı. Kısrağa kızağa koşup gelen Acar, bir iki saniye evvel odaya girmiş, son sözleri dinlemişti. Buna dair Polsen'de bir kıssa vardır. Bir baba çocuklarına bir süpürgeyi gösterip bunu koparana aferin var der. Çocuklardan her biri denerler. Hiçbiri koparamaz. Fakat çöpleri birbirinden ayırdıktan sonra onu koparmaktan kolay bir şey olmaz. Bu iş tıpkı böyle dedi ve ağzını kulaklarına kadar açarak tıpkı tıpkısına diye üsteledi. Efendi, öyle ise biz de gidelim. Bölüm işine gelince büyük baba buna hiç razı olma. Bunları toplayan sensin, efendi sensin. Sulh hakimine git, o sana ne yapmak lazım geleceğini anlatır. Ah, o da bir dert, yakınır bir sesle, sıkar sıkar, başından savar, bir yaraya merhem olmaz. Adı hakim, hem de sulh hakimi, ondan kimselere hayır gelmez. Sanki içine şeytan kaçmıştır. Uşak 5. çay bardağını bitirdiği halde boş bardağı gene baş aşağı etmemiş, 6. defa da doldururlar mı diye yanına koymuştu. Fakat semaver boşalmıştı. Bu sebeple ihtiyar hatun yeni bir ikramda bulunamadı. Zaten efendi de davranmış, paltosunu giyiyordu. Yapılacak başka bir şey olmadığından o da kalktı, her tarafından çentliği ufak şeker parçasını oracağa çıkardı. Ter boşanan yüzünü eteğiyle sildi, kürkünü sırtladı. Giyinince derin derin içini çekti. Ev sahiplerine teşekkür ve veda ederek aydınlık ve çok sıcak olan odadan karla örtülü, karanlık, soğuk verandaya çıktı. Kapının ve duvarların çatlaklarından rüzgarlar bağırarak buraya giriyordu. Avluya geçti. Bir kürke bürünmüş olan Acar oğlan, avluda hayvanının yanında dikilmiş gülümseyerek Polsen'den şu mealde parçalar okuyordu. Fırtına kar kasırgalarını kaldırarak yeri göğü kararttı. Bazen bir hayvan gibi uluyor, bazen bir çocuk gibi ağlıyor. Uşak başını sallayarak onu tasdik etti. Elleriyle de dizginleri ayırıyordu. İhtiyar elinde bir fener olduğu halde efendiyi uğurluyordu. Misafirlere bir aydınlık verebilmek üzere feneri verandaya koymasıyla rüzgarın söndürmesi bir oldu. Şu avludan bile kar fırtınasının evvelkinden çok daha azgın olduğu anlaşılıyordu. Efendi kendi kendine, "Amma da berbat bir hava," dedi. Kalmak belki daha iyiydi. Fakat ne mümkün, iş her şeyden üstündü. Sonra işte hazırlanmıştı. Ev sahibinin hayvanı da koşulmuştu. Elbette bu yolculuğun altından kalkacaktı. İhtiyar kalmalarının kendileri için isabet olacağını içinden geçiriyordu. Fakat o vazifesini yapmış, kalmalarını teklif etmişti. Kendisine kulak verilmemişti. Şimdi ne diye ısrar edecekti? Kim bilir, bana böyle korkaklık veren belki de yaşamın pek ilerlemiş olmasıdır. Belki de hakikatte çekinilecek hiçbir şey yoktur. Onların çekilip gitmeleriyle erkence ve telaşsız yatılabilir diye düşünüyordu. Tehlike korkusu filan Acar'ın yanından bile geçmiyordu. Yolu ve etrafı karış karış tanıyor, sonra o ikide bir de okuduğu şiirler hamasetini kabartıyordu. Bütün o şiirler şu gözlerinin önündeki halleri anlatıyordu. Uşağın gitmede hiç gözü yoktu. Fakat nice zamandır kendi idaresini hesaba katmadan yaşamaya, başkasının emriyle harekete alışkındı. Şu halde yolcuları kimseler tutmadı. Efendi bastığı yerleri yoklaya yoklaya kızağa yaklaştı. Çünkü göz gözü görmüyordu. Bindi, dizginleri aldı ve Acar oğlana seslendi. Haydi sen öne düş. Oğlan geniş ve basık kızağında diz çökmüş olduğu halde hayvanına yol verdi. Öndeki kısrağın kokusunu alıp kişnemeye başlamış olan toru onun arkasına düştü. İki kızak da şimdi sokağa fırlamışlardı. İkisi de az evvelki yolu tutmuşlardı. Donmuş çamaşırların sallanışı, göz içinde artık belirsiz bir hale gelen avlunun, şimdi karlar altında tamamen gömülmüş bulunan ambarın, sert rüzgarların altında adeta eğilerek inleyen ağaçların önünden geçtiler. Yeniden karlı dalgaları her taraflarını birden kuşatan kudurmuş bir deniz içine daldılar. Rüzgarın kuvveti öyle bir derecede idi ki yandan vurduğu zamanlar kızağı öbür tarafa eğiyor, hayvanı o tarafa sürükleyecek şekilde itiyordu. Acar güzel kısrağı keskin naralarıyla coşturuyor, toru ona kavuşmak derdiyle çılgın bir halde uçuyordu. Böylece bir müddet gittikten sonra Acar bir çark yaptı. Rüzgar sebebiyle ne efendinin ne de uşağın pek kavrayamadıkları bir şeyler söyleyerek kızağını geriye sürdü. Dönüm noktasına geldiklerini anladılar. Acar sağa sapmıştı. Oraya kadar sağdan esen rüzgar şimdi yüzlerine çarpmaya başlamıştı. Karların arasından sağda kara lekeler seçiliyordu. Bunlar fundalıklardı. Acar selametle diye seslendi. Eyvallah dediler. Acar Polsen'den fırtına yeri göğü karartıyor. Bu oğlanın son sözleri olmuştu. Efendi oğlan adeta şair. Aşık bir şey diyerek dizginleri yavaşça torunun iki yanına dokundurdu. Uşak, yiğit bir çocuk, tam bir köylü dedi. Hızla ilerliyorlardı. Uşak, kürküne öyle sıkı sıkıya sarılmış, başını iki omuzunun arasına o kadar derin sokmuştu ki, kısa sakalı gerdanını tırmalıyordu. İçine biriktirdiği sıcaklığı dışarı vermemek için ağzını açmak istemiyordu. Önünde torunun sallanan sağrısı ve düğümlü kuyruğu rüzgardan hep aynı tarafa vurarak ve daha ileride başı ve boynu sallanarak kızağın düz okları kendisini sürekli aldatıyor, o bunları yol ezilerek açılmış izler sanıyordu. Ara sıra kazıklar görünüyordu. Bu da kendisine tam yol üzerinde olduklarını ve bu suretle korkulacak bir şey olmadığını anlatıyordu. Efendi dizginleri hayvana doğru istikameti tayin ettirecek şekilde tutmak istiyordu. Dinlenmiş olmakla beraber hayvan şimdi isteksiz yürüyor ve koşulduğu yolu beğenmiyor gibiydi. Efendi birkaç kere dizginleri çekmek lüzumunu duymuştu. Uşak içinden işte sağda bir kazık, işte bir daha, işte bir daha diye sayıyordu. Gözlerini önünde beliren bir karartıya dikerek ormanda şurası olacak dedi. Halbuki o bir fundalıktan başka bir şey değildi. Onu da geçtiler, yarım kilometre kadar daha ilerlediler. Bir de gördüler ki ne kazıklardan ne de yoldan eser var. Efendi kendi kendine orman şu tarafta olmalı dedi. Vodka ve fazla çay başına vurmuştu. Hayvanı mütemadiyen sürüyordu. Zeki ve cesur hayvan kendine işaret edilen istikamette bazen rehvan, bazen tırıs gidiyor. Halbuki bunun asıl yol olmadığını seziyordu. 10 dakika kadar daha gittiler. Hala ormandan eser yoktu. Efendi hayvanı durdurarak yolu gene kaybettik dedi. Uşak ağzını açmayarak kızaktan indi. Bazen vücuduna yapışan, bazen tersine çevrilip açılan kürkünü tutarak karların içine daldı. Şu tarafa, bu tarafa saptı. Efendi onu 3 kere büsbütün görmez oldu. Nihayet döndü ve dizginleri efendinin elinden alarak kati sert bir sesle sağa sapmalı dedi ve hayvanı döndürdü. Efendi dizginleri mazlum bir ifadeyle teslim ederken buz olmuş ellerini kürkünün tüyleri içine sokarak "Âlâ, sağa sapalım" diyebilmişti. Uşak cevap vermedi. Hayvana "Hadi iki gözüm, az daha himmet" dedi. Fakat hayvan artık kös dinliyor, dizginleri çekiştirmek filan kâr etmiyordu. Bazı yerlerde diz kapaklarına kadar kara batıyor, her hamlesinde kızak kısa sarsıntılar geçiriyordu. Uşak kızağın önünde asılı duran kamçıyı aldı, hayvana vurdu. Böyle şeye alışkın olmayan güzel mahluk büyük bir azim göstererek tırısta başladı. Fakat çok geçmeden yine rehvan gitmeye, az daha sonra yine yavaşlamaya başladı. Bu da 5 dakika kadar sürdü. Şimdi ortalık o kadar kara, Kar o kadar coşkun idi ki zaman zaman hayvanın başlığı bile seçilmiyordu. Bazen kızak ilerlemiyor, arkaya doğru kayıyordu. Hayvan besbelli bir tehlike sezerek ikide bir duruyordu. Adamcağız dizginleri bırakarak yeniden atladı ve bu duruşun illetini anlamak üzere ön tarafa gitti. Fakat hayvanın başından az öteye ilerlemişti ki birden kaydı ve aşağı yuvarlandı. Kendini tutmaya çalışıyor ve kendi kendine dur be dur diye bağırıyordu. Fakat rüzgarın karla doldurduğu çukurun dibini bulmadan tutunamadı. Çukurun tepesinde yığılmış olan kalın bir kar tabakası da bu düşüşten koparak üzerine devrildi. Kar vücudunu boynuna kadar örtüyordu. Kara ve çukura sitem ederek ''Ya bana bu oyunu ettiniz ha?'' diyordu. Çırpınmaya başlamıştı. Efendi yukarıdan sesleniyordu. ''Neredesin yahu?'' Cevap vermedi. Daha mühim işi vardı. Silkiniyor, çırpınıyor, bir yandan da düşerken elinden fırlamış olan kamçıyı araştırıyordu. Kamçıyı toparlayınca düştüğü yerden çıkmaya çabaladı. Tırmanıyor, yine kayıyordu. En sonunda çukur boyunca yürüyerek uygun bir yerden çıkmayı düşündü. Epeyce ilerledikten sonra yürüyerek değil tırmanarak kurtuldu. Fakat şimdi de ne atı ne de efendiyi görebiliyordu. Sırttan rüzgara doğru ilerledi. Kendilerini görmediği halde atın kişnediğini, efendinin bağırarak yerlerini işaret ettiğini duydu ve ata cevap verdi. ''Geliyorum, geliyorum işte, rahat ol.''